Ayrım 13, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 116. Sundi mağaralarındaki ana galerinin 6. katında pek çok kil çömlek parçası buldular. Sağlam bir tek şey çıkmamıştı. Anlaşılan burası eski çömlekçilerin işe yaramaz şeyleri attıkları bir yerdi. Ama yine de bu buluş son derece önemliydi. Çömleklerin çok eski bir çağa ait olduğu anlaşılıyordu. Marion Hurst bu buluş yüzünden çok heyecanlanmıştı. Onun coşkusu herkesi de etkiliyordu. Tarı hendeklerin dibinde toprakları eşeleme işinden alınmıştı. Çömlek parçalarını birbirine eklemekte usta olduğunu ortaya koymuş. Bu yüzden Marion Hurst'un yönetiminde prefabrike kulübede çalışıyor, yeteneklerini kanıtlıyordu. Tara bu küçük parçalarla uğraşırken duyduğu özlemi, güvensizliği ve suçluluğu bastırabiliyordu. Çocuklarını ve ailesini ihmal etmesinin bağışlanmaz bir şey olduğunun farkındaydı. Haftada bir Rhodes tepesine telefon edip babasıyla, Sontaine ve Isabella ile konuşuyordu. Kızı yaşantısından memnundu. Tara onun kendisini aramayarak büyük annesiyle mutlu olmasına sinirleniyor, bencil bir öfke duyuyordu. Sontaine dostça davranmaktaydı. Eve dönmediği için onu eleştirmiyordu. Oysa sevgili babası Blaine Malcolm'un her zamanki gibi açık konuşuyordu.
''Neden kaçmaya çalıştığını bilemiyorum Tara ama inan başarılı olamayacaksın. Senin yerin kocanla çocuklarının yanındadır. Bu kadar saçmalık yeter. Görevini biliyorsun. Bunu tatsız da bulsan yapmak zorundasın.''
Şasa ve oğulları yakında safariden döneceklerdi. O zaman işi daha fazla geciktiremeyecekti, karar vermesi gerekecekti. Ne yapacağını da bilemiyordu. Bazen gecenin geç saatlerinde gücü ve cesareti iyice azaldığı için Molly'nin öğüdünü dinlemeyi ve çocuğu aldırmayı bile düşünüyordu. Böylece Moses'e sırt çevirerek Veltev Reden'deki o baştan çıkaran, çekici, insanı yozlaştıracak kadar rahat yaşama geri dönecekti. ''Ah Moses, seni bir kez daha görebilseydim.'' diyordu. ''Seninle birkaç saat konuşabilseydim, o zaman ne yapacağımı bilirdim.'' Kazıda çalışan diğerlerinden uzaklaşmakta olduğunun da farkındaydı. Çadırı paylaştığı neşeli, dertsiz iki üniversite öğrencisine de sinirlenmeye başlamıştı. Konuşmaları ne kadar çocukça ve saftı. Hatta pilli teyplerinde durmadan çaldıkları gürültülü müzik bile sinirini bozuyordu. Marion'un izniyle kendisine küçük bir çadır alarak çalıştığı laboratuvarın yakınına kurdu. Böylece diğerleri öğle uykusuna daldıklarında o işinin başına dönerek küçük çömlek parçalarını birbirine eklemeye çalışıyor, çözülmez sorunlarını unutuyordu. Çömleklerin çok eskiden kalmış olması onu yatıştırıyor, günün sorunlarını basit, önemsiz hale koyuyordu. Yine çok sıcak bir öğleden sonra tahta sıraya oturmuş çalışırken açık kapıdan gelen ışık birden engellenince kaşlarını çatarak başını kaldırdı. Alnına yapışmış saçları elinin tersiyle geri iterek baktı. Sonra birden ağzı kurudu, kalbi bir an duracak gibi oldu, ardından deli gibi çarpmaya başladı. Güneş onun arkasından geliyordu. Bu yüzden geniş omuzlu, dar kalçalı, uzun boylu adam heybetli bir krala benziyordu. Tara hıçkırarak yerinden fırlayıp ona koştu. Kollarını onun beline dolayıp başını da göğsüne yasladı. Kalp atışlarını yanağında duyuyordu şimdi.
''Sana acımasız davrandım. Daha önce gelmeliydim.''
Tara hayır diye fısıldadı. ''Hiç önemi yok. Şimdi buradasın ve hiçbir şeyin önemi yok.'' Moses Gama yalnızca bir gece kaldı. Marion Hurst onları kazının diğer görevlilerinden sakladı. Böylece küçük çadırda dünyadan uzakta baş başa kalabildiler. Tara o gece hiç uyumadı, her an ziyan edilemeyecek kadar değerliydi. Adam şafak sökerken kısa süre sonra gitmem gerekiyor dedi. Benim için yapman gereken bir şey var. Tara fısıldadı, her şeyi yaparım.
''Başkaldırma kampanyamız yakında başlıyor. Binlerce insanım kendilerini korkunç bir tehlikeye atacaklar. Hayatlarını feda edecekler. Ama buna karşılık dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir şey yapmalıyız.''
''Ne yapabilirim?''
''Bu ara tarihimiz yaver gidiyor. Ülkede bir Amerikan televizyon ekibi var. Afrika'ya Bakış adlı bir dizi hazırlıyorlar.''
''Evet, onları biliyorum.'' O ekip zaten birden sustu. Bu çok değerli anda şahsadan söz etmek istemiyordu.
Adam zaten kocanla röportaj yaptı diye tamamladı.
Evet, bunu biliyorum. Neyse, ekibin buradaki işi sona ermek üzereymiş. Birkaç gün içinde ABD'ye geri döneceklermiş. Oysa onlara burada gereksinmemiz var. Mücadelemizi filme almaları gerekiyor. Dünyaya bizim insanlarımızın cesaretini, bu baskılı ve insanlık dışı hareketlere nasıl dayanarak savaştığımızı göstermeliler.
Nasıl yardım edebilirim?
O diziyi hazırlayan yapımcıyla konuşmam olanaksız. Bana bir aracı gerekiyor. Sen bu işlerin başındaki kadınla konuşmalısın. Adı Godolphin. Kitty Godolphin. Kendisi 3 gün Johannesburg'daki Sunnyside Oteli'nde kalacak.
Bugün onu görmeye giderim.
Kendisine henüz zaman konusunda karar vermediğimizi söyle. Karar verir vermez ona bildireceğim. Kadın kamerasıyla belirtilen yerde olmalı.
Tara kadının orada olmasını sağlayacağım diye söz verdi. Moses onu tutarak usulca sırtüstü çevirdi, yine sevişmeye başladı. Aslında olanaksızdı ama Tara'ya sevişmeleri her sefer bir öncekinden daha harikaymış gibi geliyordu. Moses onu bırakarak portatif karyoladan kalkarken Tara erimiş bal mumu gibi sıcak ve yumuşaktı. Çok bitkin düşmüştü. Adam yakası açık, uçuk mavi gömleğinin düğmelerini iliklerken Tara, "Moses" diye mırıldandı.
"Ne var?"
Tara ona taşıdığı çocuğu anlatmak zorundaydı. Doğrulup oturunca buruşuk çarşaf aşağıya indi. Hamilelik yüzünden daha da irileşen, mavi damarları belirginleşen beyaz göğüsleri ortaya çıktı. "Aptal aptal, Moses!" diye yineledi. Durumu açıklamak için cesaret bulmaya çalışırken adam yaklaştı.
"Haydi anlat!" diye emredince Tara korkuya kapıldı. Ona durumu açıklayamazdı. Onun uzaklaşmasına neden olacak şeyi söyleyemez, bu riski göze alamazdı.
"Sana ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyordum. Mücadelene yardım etme fırsatını bana verdiğin için teşekkür ederim." Kitty Godolphin'i bulmak sandığından çok daha kolay oldu. Mario'nun kamyonetini alarak 5 mil ötedeki köye gitti. Oradaki tek odalı postanenin telefon kulübesinden aradı. Sunnyside Oteli'nin santrali onu kadının odasına bağladı. Louisiana vurgusuyla konuşan biri tatlı sesle "Ben Kitty Godolphin" dedi. "Kim arıyor?"
"Adımı vermesem daha doğru olur Miss Godolphin. Sizinle hemen buluşmak isterdim. Anlatacağım önemli bir şey var. Önemli ve gerçek bir hikaye."
"Ne zaman ve nerede buluşmak istersiniz?"
"Otelinize ancak 2 saat sonra varabilirim."
"Kitty Godolphin sizi bekleyeceğim," diye cevap verdi.
Her şey çok kolay olmuştu.
Kareli gömlek ve blue jean giymiş ince, hoş, genç bir kız Tara'ya kapıyı açtı. Tara merhaba dedi. "Bayan Godolphin burada mı? Kendisiyle randevum vardı." Kız onu dikkatle süzdü. Haki eteğine, sivrisinek botlarına, güneşten esmerleşmiş kollarına, gür kızılımsı saçlarına taktığı eşarba kadar her şeyi bir anda gördü. Kız "Kitty Godolphin benim" deyince Tara şaşkınlığını gizleyemedi. "Pekala, anlıyorum, sakın söylemeyin. Siz yaşlı bir kadın bekliyordunuz. İçeriye gelin ve bana kim olduğunuzu anlatın." Tara dairenin oturma odasında güneş gözlüğünü çıkarıp Kitty'ye baktı. "Adım Tara Courtney. Sanırım kocamı tanıyorsunuz. Şasa Courtney. Courtney Madencilik ve Finans Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı." Kadının yüzündeki ifadenin değiştiğini fark etti. Masum ve içten bakışlı sandığı gözlerde bir sertlik belirmişti. "İşimde pek çok kimseyle karşılaşırım Bayan Courtney."
Tara böyle düşmanlık beklememişti. Telaşla buna engel olmaya çalıştı.
"Bundan eminim." "Bana kocanızdan söz etmek mi istiyorsunuz Bayan Courtney? Kaybedecek zamanım yok." Kitty anlamlı bir tavırla saatine baktı. Saati bir erkek Rolex'iydi. Kadın askerlerin yaptığı gibi saati bileğinin içine takmıştı. "Hayır, özür dilerim. Size bu izlenimi vermek istemezdim. Buraya başka biri adına geldim. Doğrudan doğruya gelip sizinle konuşmasına imkan olmayan biri."
Kitty sert sert "Neden?" diye sordu.
Tara o zaman kadın hakkında yanılmış olduğu kanısına vardı. Çocuksu gözüküyordu ama aslında Tara'nın karşılaştığı erkekler kadar zeki ve güçlüydü.
Çünkü özel şube görevlileri kendisini gözetliyorlar. Çünkü planladığı şeyler tehlikeli ve yasalara aykırı. Tara uygun olan şeyleri söylediğini ve televizyoncu kadının merakını tahrik ettiğini anladı. ''Oturun Bayan Courtney, kahve ister misiniz?'' Telefonu açarak oda servisine kahve söyledi. Sonra yine Tara'ya döndü. ''Şimdi anlatın bakalım, bu esrarlı insan kim?'' Tara, ''Onun adını duymamışsınızdır sanırım.'' diye başladı ama yakında bütün dünya öğrenecek. ''Moses Gama.'' Kitty Godolphin bağırdı. ''Moses Gama? Kahretsin, tam 6 haftadan beri o adamı bulmaya çalışıyorum. Onun bir efsane olduğunu, aslında böyle birinin bulunmadığını sanmaya başlamıştım.'' Kırmızı çiçek gibi bir hayal kahramanı olduğunu düşünüyordum. Tara, yok, kendisi yaşıyor diye cevap verdi. Peki bir röportaj yapmamı sağlayabilir misiniz? Kitty iyice telaşlanmıştı, eğilip Tara'nın elini tuttu. O adam sayesinde insan bir Emmy kazanabilir. Güney Afrika'da gerçekten konuşmak istediğim tek erkek o. Tara, bundan çok daha iyisini de sağlayabilirim diye söz verdi. Shasa Courtney oğullarına Afrika'nın sadece Kap ve Johannesburg'un beyazlara ait zengin bölgelerinden oluşmadığını anlatmaya kararlıydı. Bu safariyi de onlara ilkel ve sonsuz Afrika'yı göstermek için düzenlemişti. Böylece çocuklarla ataları kendi tarihleri arasında sağlam bir bağ kurulacaktı. Geçmişe ve kendilerine bakarak gurur duyacaklardı. Bu iş içinde 6 haftasını boş bırakmıştı. Yani çocukların okul tatilini safariye ayırmıştı. Üstelik bunu planlamak da kolay olmamıştı. Şirketin işleri hem çok yüklü hem de karmaşıktı. Bunları David Abrahams gibi yetenekli birinin ellerine bırakmak bile hoşuna gitmemişti. Gümüş Nehir Madeninde tünel kazılıyordu. Şimdiden 300 metreye inmişlerdi. Ayrıca Walvis koyundaki fabrika için 6 balıkçı motoru ısmarlamıştı. Bunları da 3 hafta sonra teslim edeceklerdi. Konserve fabrikasının makineleri de İngiltere'den yola çıkmıştı. Bunca iş varken bir sürü sorun çıkması doğaldı. Onlar da kendisinin ilgilenmesi gerekirdi. David gidip Söntey'nden akıl sorabilirdi tabii ama annesi son zamanlarda şirketin yönetiminden elini ayağını çekmişti. Hem yalnızca Shasa'nın başa çıkabileceği sorunlar olabilirdi. İşte bütün bunları düşünmüş, yine de oğullarının Afrika'daki yerlerine, kendilerine miras kalan görev ve sorumlulukları anlayabilmeleri için her türlü tehlikeyi göze alarak safariye karar vermişti. Bu arada safarinin ayrıntılı programını Saint-Ain ve David'e bırakmayı da unutmamıştı. Böylece onun şirketten uzakta kaldığı her gün nerede olduğunu bileceklerdi. Hani madeniyle telsiz bağlantısı olacaktı. Böylece kamp kurduğu bir yere 4-5 saat içinde bir uçak erişebilecekti. Shasa David'e, ortada çok önemli bir neden olmadıkça beni aramayacaksın demişti. Sanırım önümüzde ilk ve son kez çocuklarla böyle bir şey yapabileceğiz. Mayıs'ın son haftasında Hani Madeninden yola çıktılar. Shasa çocukları okullar kapanmadan birkaç gün önce gidip almıştı. Bu da hepsinin neşelenmesine çok iyi bir başlangıca yetmişti doğrusu. Shasa madenden 4 kamyon istemiş, sonra safari için gereken adamları toplamıştı. Grup sürücülerden, kamp hizmetkarlarından, hayvan derisi yüzücülerden, iz sürücülerden, silah taşıyıcılardan ve Hani Madeni Kulübü'nün baş aşçısından oluşuyordu. Shasa'nın özel av taşıtı daima madenin atölyesinde hazır bulundurulurdu. Her an yola çıkmaya hazırdı. Madendeki mühendisler tarafından hiçbir masraf düşünülmeden düzeltilip epey değiştirilen askeri bir cipti. Arabada uzun yol yakıt tankları ve tüfek raflarından kısa dalga telsize kadar her şey vardı. Koltuklara da zebra derisi geçirilmişti. Boyası bir kamuflaj şaheseriydi. Çocuklar 22'lik Winchester'larını gururla Shasa'nın büyük 375 Holland ve Holland Magnum tüfeklerinin durduğu rafa taktılar. Cipteki yerlerine oturdular. Hepsi de haki renkli yeni safari ceketlerini giymişti. Büyük oğlu Sean babasının yanında önde oturuyordu tabii. Michael ve Garrick de açık arka kanepedeydiler. Shasa arabayı çalıştırırken fikrini değiştirip evde kalmayı isteyen var mı diye şaka etti.
Çocuklar bu soruyu ciddi alarak hep birlikte hayır der gibi başlarını salladılar. Heyecandan konuşamayacak haldeydiler. Yüzleri solmuş, gözleri pırıl pırıl parlıyordu.
Şahsa öyleyse gidelim dedi. Madenin yönetim binasının önünden ayrılarak tepeden indiler.
Dört kamyondan oluşan konvoy da peşlerindeydi. Üniformalı maden muhafızları ana kapıyı açarak onları selamladılar. Cip geçerken neşeli neşeli güldüler. Üstü açık kamyonlardaki zenciler de töresel bir safari şarkısına başladılar.
Ağla ey kadın, bu gece yalnız uyuyacaksın. Uzun yol bizi çağırıyor ve gitmeliyiz.
İki günden fazla yol aldılar. Şahsa insanların tüfek ve ciplerle gelip çok sık uğrayarak mahvettiği bölgelerde kalmak istemiyordu. Zaten buralarda büyükbaş av hayvanı da kalmamıştı. Bütün görebildikleri küçük hayvanlardan oluşan sürülerdi. Onlar da cipin homurtusunu duyar duymaz kaçıp gidiyorlardı. Şahsa çocukluğundan beri ülkede pek çok şeyin değiştiğini üzülerek fark etti. Buralara ilk kez Şan'ın yaşındayken gelmişti. O zaman etraf korkusuz davranan, insanları pek tanımayan zürafa, aslan ve diğer hayvanlarla doluydu. Arada sırada da çölün pigmelerine rastlanıyordu. Şimdi uygarlığın kaçınılmaz ilerleyişi yüzünden vahşi insanı da hayvanı da ormanların derinliklerine çekilmişlerdi. Şahsa bir gün hayvanların kaçıp saklanacakları bir yer kalmayacağını düşünüyordu. Yollar, raylar ülkeyi saracaktı. Sonsuz köyler, krallar mahvolup gidecekti. Bu tatsız düş derin bir üzüntü duymasına neden oldu. Oğullarının safarisini bozmamak için kendini zorlayarak neşeli bir tavır takındı. Kendi kendine onlara geçmişi göstermek zorundayım dedi. Bir zamanlar var olan Afrika'yı biraz olsun bilmeliler. Böylece onun harikalığını anlayabilirler. Gülümseyerek çocuklarına öyküler anlatmaya başladı. Bunlar kendi başından geçen ya da Sente'nin yaşadığı olaylardı. Daha da geriye giderek büyük babasından dinlediklerini de anlattı. Böylece çocuklarına ailenin bu topraklarla olan ilişkisini açıklıyordu. Çocuklar ilk gece kamp ateşinin etrafında gözleri uykuyla kapanana kadar dinlediler onu. İkinci günde akşam üzerine kadar devamlı yol aldılar. Çölden, otluklardan, Mopani ormanından geçtiler. Durup avlanmadılar, madenden getirdikleri yiyeceklerle yetindiler. Ama hizmetkarlar aralarında konuşuyor, taze et istiyorlardı. Üçüncü gün şafaktan beri izlemekte oldukları patikadan çıktılar. Şahsa önce doğuya sonra kuzeye doğru yol aldı. Buralarda araba tekerleği izi de yoktu. Bir ormandan geçerek birden bir akarsuyun kıyısına çıktılar. Burası Kavango gibi büyük Afrika nehirlerinden biri değil, yalnızca onun bir koluydu. Yine de 15 metre genişliğinde ve epey de derindi. Su bu kadar kuzeye gelebilen çoğu safari gruplarının geri dönmesine neden olacak büyük bir engeldi. Şahsa iki hafta önce Maskito uçağıyla bu toprakların üstüne gelmiş, çevreye göz atmıştı. Çok alçaktan uçarak hayvan sürülerine bakmış, hatta her filin dişlerinin büyüklüğünü bile görebilmişti. Nehrin bu kolunu harita üstünde de işaretlemişti. Bu yüzden bu toprakları bulması güç olmuyordu. İki gün akarsuyun güney kıyısında kamp yaptılar. Safari'nin bütün üyeleri, hatta üç çocukla şişman Hereroğlu aşçı bile köprünün yapılmasında çalıştılar. Ormandaki kalın gövdeli Mopani ağaçlarını keserek cipin arkasına bağlayıp sürüklediler. Şahsa kolunda 375'lik magnumuyla kıyıda duruyor, timsahları gözlüyordu. O sırada çıplak adamları kazıkları suyun ortasında çamurlu dibe çakıyorlardı. Takılan kazıklar Mopani'nin kabuklarından yaptıkları kaba iplerle sıkıca bağlandı. Sonunda köprü tamamlanınca kamyonları hafiflemeleri için boşalttılar. Şahsa onları teker teker karşıya geçirdi. Altında yeni yapılan köprü sallanıyor, gıcırdıyordu. Ama dört kamyondan sonra cipini de öbür kıyıya geçirmeyi başardı. Oğullarına işte şimdi safari gerçekten başlıyor dedi. Akarsuyun öbür yanında kalan pek insan ayağı basmamış bir ormana girmişlerdi. Şasa uçaktan bakarken orada pek çok yaban sığırı ve deve kuşu olduğunu görmüştü. O gece çocuklara Caramaggio Bell, Frederick Salus ve büyük büyük amcaları Sean Courtney gibi ünlü fil avcıları ile ilgili öyküler anlattı. Bunların hepsi de müthiş nişancı, doğal atlet ve çok dirençli erkeklerdi. Sean Courtney öğleleri ısının 75 dereceye çıktığı Zambezi Vadisi'nde yürüyerek avlanmıştı. Fillerin peşinden günde 40 mil koşmuştu. Gözleri de çok keskin olduğu için attığı kurşunun pırıltısını bile seçebilmişti. Oğulları büyülenmiş gibi dinliyorlardı. Ne zaman dursa devam etmesi için yalvarıyorlardı. Sonunda şahsa bu kadar yeter dedi. Yarın sabah erken kalkacaksınız. 5'te hazır olacaksınız. İlk kez ava çıkacağız. Daha hava aydınlanmadan açık ciple ağır ağır akarsuyun kuzey kıyısına indiler. Hepsi de soğuğa karşı sıkıca giyinmişti. Yerlerdeki buzlar tekerleklerin altında çıtırdıyordu. Şafağın ilk ışıklarında bir yaban öküzü sürüsünün su içip geri döndüğü yeri buldular. Cipi kıyıda bırakarak üstlerindeki kapitone anorakları çıkardılar. Şasa iki obambo iz sürücüsünü önden yürüttü. Onların peşinden ormana girdiler. Sık mopani ağaçlarının arasından geçerlerken şasa fısıldayarak bilgi veriyor, eski izlerle yenilerinin birbirinden nasıl ayırt edileceğini anlatıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 125.